2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Aa, öyle mi? Merhaba, ben Deniz Kirazoğlu. Bugün 2x1'de teknoloji ve oyun gündemini sarsacak haberlerle karşınızdayız.
Evet, tanımakta zorlanıyor, haklı.
Yani şu an gözlerine odaklanmakta büyük zorluk yaşıyorum ama güzel olmuş.
Ya şöyle bir problem var. Allah razı olsun abi. Güzel oldu diyen var, kötü oldu diyen var.
Daha olmamış ki, daha olacak
arada
yani.
Arada karışık ama şöyle bir şey var. Yani beni mutlu eden, çok fazla hayır duası aldım. Kötü olma ihtimali yok o yüzden. Kelken daha yakışıklısın diyen var. Yani zaten kötü oldu diyenler de şöyle diyor. Abi kelken daha yakışıklıydın diyor.
Ha ya, o da bir iltifat aslında.
Aa, iltifat değil aslında. Ya şu an kötü oldun diyor.
Biz ilk defa izleyenler varsa Mesut Çevik geçen hafta saç ektirdi. Ve daha yeni, şu an ekilmiş haliyle karşımızda duruyor.
Daha yeni ektiler saçları.
Bakmakta zorlanırsanız bana bakın. Yavaş yavaş, yani yarım saatte falan. Böyle 35. dakikada falan oraya doğru gözleriniz kayabilir.
Ya şimdi olay o kadar böyle baştaki. Yani şu anki gördükleri görüntü iyi kötü demek için çok erken abi.
Bir de senin yaptığın bir fotoğraf vardı. Onu da koyalım buraya. İşte 9 ay sonra böyle olacak diye.
Evet. Bu fotoğrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle olacak. Saçlar sarı çıkmaya başladı birdenbire. Öyle bir durum var. Ama Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz ya. Yani süreci anlatıyor olacağım zaten ara ara. Çünkü saç ekim videosu çektim. Onu biraz böyle izledikten sonra şey yapan insanlar oldu. Süreci merak eden insanlar oldu. Şimdi böyle ara ara çıkıp rapor çekeceğim. Yani böyle oldu, şöyle oldu filan tarzında. Şimdi saç ekimi yapan merkezdeki arkadaşlar da şeyi söylüyorlar. Abi sabret, yani sorun olur diyor. Bak diyor, dökülecek bunlar, sonra bir daha çıkacak falan filan. Yani sen diyor unut diyor bunları. Evet, bir 9-10 ayı unut diyor. Yoksa diyor rahat edemezsin. Çünkü diyor buradaki ana tema, yani herkesin ana düştüğü şüphe, herhalde bunlar çıkmayacak. Diyor ki yani onlar da alışmışlar artık o sorulara. Bana da çok yazan var. Abi işte benim 6. ay oldu, operasyon başarısız herhalde filan diyor. Hani öyle bir umutsuzluğa da kapılabiliyor insanlar ama... Evet, kıldan tüyden konuştuktan sonra kısaca.
Asıl konuza. Ben böyle bir latife ettim hani. Uzattıkça uzattı yani. Çok da meraklıyız
abi. Asıl konuya geçelim biz. Oo.
Çok da meraklıyız falan. Bir elimde kalıyor hepsi.
Allah korusun. Şimdi başlıkta da görüyorsunuz, Rekabet Kurulu sonu Eurasya'ya oyun fiyatlarında manipülasyon yaptığı için, bayileri fiyat değiştirmeye zorladığı için 2.3 milyon liralık haksız rekabet cezası kesti. Hı hı. Şimdi bunu bizim forumlarımızdaki bir eylemle karıştıranlar oldu. Bir girişimle karıştıranlar oldu. Biliyorsun daha önce de haberlerini yaptığımız gibi forumlarımızda bir grup insan Sony'nin dijital oyun fiyatlarında yüksek fiyatla işte fırsatçılık yaptığına dair şikayetlerde bulunmuşlardı. Buna dair de bir soruşturma şeyi istenmişti. Bir soru sorulmuştu Sony'ye.
Evet. İlgili bakanlar,
Ticaret Bakanlığı tarafından. Bunun o soruşturmayla bir alakası yok.
Evet, bu bambaşka bir mevzu.
Bu bambaşka bir mevzu. Buna sevinenler var ama o sevinenler bilmiyorum neye seviniyorlar. Şimdi anlatacaklarımdan sonra çok merak ediyorum. Evet. Yazdıklarını değiştirecekler mi bak. Şöyle bir durum söz konusu Enis'ciğim. Şimdi bu niçin açıldı bu ceza? Bu ceza arkadaşlar, Sony, Eurasya, Türkiye biliyorsunuz kutulu oyunların fiyatlarından sorumlu. Dijital oyunlara karışamıyor. Dijital fiyatları İngiltere ofisi karışıyor. Ve bizim Türkiye'deki ekip olabildiğince fiyatları düşük tutmak için adeta savaşıyorlar. Tamam, ben bunu biliyorum, yakinen de takibindeyim. Ama rakip firmalar, siz nasıl olur da düşük fiyat yapmaya çalışırsınız, bayileri düşük fiyatla satmaya zorlarsınız. Bir de birkaç şey de aldılar onlar. Dağıtım firmasıyla da anlaştılar biliyorsun. Birkaç dağıtım oyununda dağıtımını üstlendi direkt Sony. Kendi üretmediği oyunların. Evet. Bundan sonra bir şikayette bulunuldu rakipleri tarafından. Dendi ki bu adamlar işte varlıklarını kullanarak oyun fiyatlarını düşürüyorlar. Fiyatları indirmeye zorluyorlar diye. Ve soruşturma sonunda evet, haksız rekabet var, cezayı keseceğiz dendi.
Yani Sony düşük fiyatta oyun verdiği için ceza yedi.
Evet, bu biraz öyle yani, fiyatları aslında düşürüyorlar, hep beraber yükseltelim
şey
değil de.
Bir şey söyleyeyim mi? Ya o kadar üzücü ki, şu açıdan çok üzücü abi. Eğer Sony başka firmaların dağıtımını yapmasaydı, yani sadece kendi oyunlarının dağıtımını yapmış olsaydı bu şikayet olamazdı büyük ihtimalle.
Evet, bu cezayı da yemeyecekti büyük ihtimalle.
Ama şimdi mesela yanlış hatırlamıyorsam Take-Two oyunlarını falan da oradaki Sony dağıtıyor. Yani Rockstar'ın Red Dead Redemption 2 oyununun PlayStation 4 versiyonunu Sony dağıtıyor. Diğer versiyonlarını başka firmalar dağıtıyor. Ve başka oyunlar da olabilir belki, böyle benim bilmediğim falan. Belki de ondan dolayıdır. Belki de ondan alakası yoktur. Hani bunları dağıtmasaydı da yiyebilecek durumdadır ama yani rakipleri şu anda şikayet etti diye oyun fiyatları Ben ceza gelmiş fiyatlar.
Burada sevinen falan. Arkadaşlar var. Çok merak ediyorum neye sevindiler.
Ya insanlar hemen kafası şeye gitti. İki olayı birbirine bağlaştırıp ticaret şeyi falan işte acaba o dijital oyundan mı diye alakası yok ama yani. Bambaşka bir
evet konu. Alakası yok. Hepimizin temennisi şu tabii ki. Firmaların fiyatları düşürmesi, Türkiye özel fiyat politikaları uygulaması ve her oyunun Türkçe olması arkadaşlar. Ama şu an elimizde bunlar yok. O yüzden yapacak bir şey de yok. Elinizden geldiği kadar işte girişimlerle falan oyun fiyatlarına müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Umarım başarılı olur. Ben bu tip toplanmaları, girişimleri de başarılı buluyorum açıkçası. Bir tuvalet kağıdında birleşmiştik, bir de oyunda birleştik. Allah'ın izniyle.
Değil mi? Tuvalet evet. Kağıdında birleştik.
Başka türlü uyanmıyoruz ha. Doğalgaz geliyor, elektrik geliyor falan sıkıntı yok. Oyun ooo falan tuvalet kağıdı bağlandı ooo diye.
Elektrikte sıkıntı var ya.
Elektrik şu an. Elektriği yakında anlayacaklar. Ben forumda konularına bakıyorum çok fazla yok. Ben geçen anladım itiraz ettim falan. Sosyal medyada paylaştım.
Ben bu ay anladım niye elektrik yüksek geldi anlamadım. Mesela geçen ay kullanmışım 75 lira, bu ay kullanmışım 110 lira.
İyi evet bir şey alakası yok.
Yani evdeki insan sayısı değişmedi, hiçbir şey yok. Hani kullanım aynı.
Ben daha az kullanıyorum. Benim bilgisayar neredeyse hiç açılmamaya başladı son dönemde. Çünkü Bartu büyüdü artık, aklı eriyor. Ben odaya girdiğim anda anahtar deliğinden bakıp babam bilgisayarda o iş yapmıyor diyor, tamam mı? Kapıyı açık oyun oynamak istiyor. Evet. Şimdi biz de ona bilgisayar ve tablet oynatmıyoruz. Biliyorsun başından beri söylediğim bir şey. Çıkıyorum odadan, Legolarla oynuyoruz, ne yapalım yani. Oynamıyorum artık yani, bilgisayar açılmıyor abi. Bilgisayar bizim evdeki en fazla güç tüketen şey. 90 lira geliyordu elektrik faturası, 80 liraya düşmüştü bilgisayar açılmadığı için o süreçte. 135 lira geldi. 135 lira yani, bak hiçbir şey de yok ha çalışan. Öyle gelmiş işte, sağ olsun devlet büyüklerimiz bunu uygun görmüş.
Ben şimdi şeyi bekliyorum, doğalgazı bekliyorum, çok heyecanlıyım. Yani ilk defa bu ay açtım, doğallarınızı eksik etmeyin benden. Büyük bir challenge'a girdim şu anda, bakalım doğalgaz ne kadar gelecek.
Ben de ürküyorum, bakalım ne olacak. Ve ya, Allah'tan İstanbul'dayız. Allah diğer illerdekilerin yardımcıları olsun. Çünkü evet, İstanbul'un şöyle bir özelliği var, biz 4,5 ay falan kış yaşıyoruz. Gerçek kışı yani.
Evet.
Geçiyor. Yani baksana abi, aralığa geldik. Ocak, Şubat, Mart. Yani ondan sonra aslında...
Mart'ta da açmayak be.
Yok yani Mart, Nisan işte diyorum ya, ısınmaya başlayacak sonra.
Isınsın yani evet. Ya Şubat'tan sonra ben açmak istemiyorum Mart'ı.
Yani yerine. Böyle de güzel bir şehir ama siz gelmeyin, göç almasın falan. Hani de öyle yapıyor İstanbul. İyi, göç abi, alıyor bu şehir sürekli
İzmir'de
falan.
İzmir'de daha rahat olursun ya o açıdan.
İzmir, Antalya.
Orada da gerçi orada ben mesela... Ben bir gibi şey yaptım, tweet attım işte, hani şey var ya insanlarda, bir kış gelsin romantizmi var ya, hani kış gelsin şöyle bardak falan filan. Şey demiştim ben de, kış gelsin romantikliği yapan arkadaşları doğalgaz faturama davet ediyorum demiştim. Hani gelin beraber ödeyelim diye. Abi de zor, yaşamak da zor kışın evet. Yani. Ben sevmiyorum çok fazla kışı. Açık ve net hiç sevmiyorum hatta kışı. Bu sefer de Antalya'da yaşayan arkadaşlar falan şey demiş, yazın da sizi elektrik faturamıza bekleriz. Klimadan dolayı değil mi? Ama her zaman söylüyorum, klima, mantilatörle falan bir şekilde ben yazı çok geçirdim. Abi, yani sıcak Antalya, yerlerde ama ısınmadan geçiremiyorsun. Ama
Adana ve Antalya
yer.
Abi bildiğin gibi değil, ben biliyorum. Yaşanmaz. Yani Adana'da hep anlatırlar, duvarları içten evlerin ısıtlatıyorlarmış ki hani biraz serinlesin diye.
O kadar sıcak.
O kadar sıcak abi.
Ne kadar enteresan bir ülkemiz var ya, değil mi?
Evet, dört garip. Allah'tan İstanbul'da.
Bir daha şeyim oldu.
İstanbul'da bak dikkat et, İstanbul gerisinde hep böyle değişik iklimler, değişik şeyler, soğuklar falan filan. Mesela Edirne'ye gidiyorsun Trakya'ya, orada da camlar donuyordu abi Edirne'de. Elini falan yıkayamazsın yani normal muslukta ısıtmadan. Kışın. Öyle bir soğuğu var.
Öyle mi?
Tabii. Yani Edirne'ye düştüm askerliğim falan diyen arkadaşlar, kışın düştüyseniz Allah yardımcınız olsun. Kars gibi orası da. Yani sınırlarımız öyle.
İlkokul 1 coğrafya bilgimizi de tamamladıktan sonra bir sonraki haberimize...
Yurt dışı kayıt harcı 618 lira oldu arkadaşlar. 618 lira olacak, pardon. Yanlış söylüyorum. Şimdi böyle kışkırtmayayım halkı.
Ama 2019 olmayacak mı zaten?
Halkı neye teşvik? İsyana mı? Evet. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sakın. Ben sadece buradan şey söyleyeyim. 2019, 1 Ocak 2019'da yurt dışından getirdiğiniz telefonu bismillah kaydettireyim, kullanayım derseniz 618 lira ödemeniz lazım. Burada bir arkadaşımız güzel bir şey yapmış. 2012'de 100 lira olan ücret 2019'da 6 kat katlanmış olacak diyor.
Evet.
Hatta 6.18 kat katlanmış olacak.
Türkiye'den al abi o zaman.
Zaten Türkiye'den de alma diyorlar. Taksit biliyorsun sınırlandırdılar.
Şey olmuş ama telefonları galiba 3000 lira üzerindeki telefonları taksit imkanı gelecekmiş gibi bir şey
oldu. 12'ye çıkartmışlar taksiti.
Ama zaten taksit yapabiliyorsun ki, ben anlamadım.
Bir de ilk mesela iPhone'ların gelişiyle beraber 12 oldu.
Hayır şeyi anlamadım ben. Taksit yapılamıyor muydu ki? Ya evet teorik olarak taksit yapabiliyorsun. 6'ya
sınırlamışlardı abi.
Ha, öyle altın
tabii,
üzerine yapamıyor.
Cep telefonunun altını sınırlamışlar. Operatörlere eyvallah. Dediler ki, operatör ve normal satıcılara, eliniz ayağınız ayrı oynamasın. Sakın arkadan dolaşmaya kalkmayın. Biliyorsun dolaşmanın bir trilyon evet. Yolu var yani.
Kredi çekiyordum.
Kredi mredi.
Şeyin içinden.
Affetmeyiz dediler yani, bak dediler. Yani kanunda falan yazmasa bile hani aman dolaşmayın hiçbir yerinden bak.
Ne güzel canlandırıyor, zor değilmiş gibi.
Ondan sonra şey oldu tabii. Yani sınırlandırmayla beraber telefon satışları ciddi düştü.
618 yalnız müthiş rakam ya. Ya inanılmaz bir rakam yani.
Ama hala şöyle bir durum var. Bak şimdi iPhone 10 SE Max. iPhone 10 SE Max'i Türkiye'den alacağına hani ciddi ciddi Amerika uçak biletiyle gidip Amerika'dan alabiliyorsun hala. Öyle bir fiyat farkı var ve bu fiyat farkını anlamlandırmanın kesinlikle bir imkanı yok abi.
Orada da bir abi hep beraber toplanalım. Apple'a yüklenelim.
Ya Apple'ın Türkiye fiyatlarını düzenlemesi lazım. Gerçekten düzenlemesi lazım. Çünkü Türkiye fiyatlarında şöyle bir adaletsizlik var. Avrupa'yı bile baz alsa Avrupa fiyatından daha pahalıya geliyor Türkiye'deki satışlar. Amerika fiyatı hani diyoruz ya bizde vergiler var. Hı-hı. Şunlar var filan bak. Amerika'daki satış fiyatı vergilendir onu. Vergilendirdikten sonra fiyatın üstüne 100 dolar koy. Türkiye satış fiyatını hesaplarken de onun üstüne Türkiye vergilerini koy.
O kadar yani.
Tabii o kadar. Amerika'daki satış fiyatından daha fazlasının üstüne vergileri ekleyip Türkiye'de satıyorlar. Yani maliyetine sat, yani maliyetin üstüne şey eklemiyor vergi. Anladım. Nasıl bir kar varsa yani neden bir de Türkiye'den böyle bir kar etme şeyi var anlamadım. Herhalde bizde var.
Bence Tim Cook muydu Apple'ın CEO'su? Evet. Bizim durumda Twitter'dan çok yükleniyor olabilirler yani.
Tim Seni Cook seviyoruz diye mi?
Tweetlerine hayır. Başkan şunu şöyle yapsana falan diye Tim Cook bilenmiş olabilir. Alın lan daha pahalı alın siz diye. Acaba öyle bir CEO var mıdır lan? Bir ülkeye bilenen. Düşsene be. Ben bunlara bilendim. Bunlara daha pahalı satın diyen.
Bilen mi bilmiyorum ama şey dedi en son çıkıp. Hindistan, Rusya ve Türkiye'deki satışlarımızdan memnun değilim dedi. Neden Allah acaba? Allah neden acaba?
Özür dileriz abi. Daha çok çalışıp senin telefonlarını alacağız.
Bunu da konuşmak lazım. Ama tabii ki ürünleri güzel işte. 15 bin de veriyorsun. Hani günün sonunda çok da şey yapmıyor.
Şimdi bizim sektörde de arkadaşlar şimdi birine tam gömemiyorsun anladın mı? Bir yandan hemen övmen de lazım yani. Apple bu fiyat nedir ama ürünleri güzel.
Şimdi Apple'a gönderirken videoyu şeyini atacağım sadece. Buraya atacağım.
Ürünleri çok güzel.
Ama şaka bir yana.
Bir sonraki programda burada full iPhone var değil mi? Şurada dizmişiz
ama
böyle.
Ama ben hep şeyi söylüyorum. Şimdi düşünsün iPhone 10 SE Max'i aldın. Tamam mı? Verdin ya.
Verdin evet.
Seviyorsun. Saati aldın. AirPods'u taktın. Metroya bindin.
Metroya mı?
Yani şimdi metroya binecek adam da var. Çünkü hepimiz sonuçta arabaya binmiyoruz. Toplu taşımayla da gidebilirsin. Abi Allah muhafaza bak. Adam seni bir silkelese 3 üründe düşecek para 20 bin liradan fazla. Şöyle bir silkeliyor seni.
Evet.
Cüzdanına falan gerek yok.
Cüzdan kalsın. Ben onunla ilgilenmiyorum.
Abi senden bir sıkıntım yok. Elma logosu olan ne varsa ver cebinde falan.
Doğru söylüyorsun. Tehlikeli hakikaten.
Tehlikeli yani. Olmaya
neyse,
başladı.
Neyse milleti uyandırma ya sen. Evet,
ben de çok fazla konuşuyorum ha.
Çok konuşma bu konular hakkında yani.
Saklasam bunu ne yapsam.
Kendine hedef gösteriyor yani. Aynen. Beni mi silkeleseniz?
Allah korusun.
Bethesda ile alakalı gelişmeler var arkadaşlar. Bethesda maalesef ki değişik durumlarda şu anda. Bir toparlayamama sürecine girdi. Fallout 76'dan sonra tartışmalar bitmiyor. Devamlı bir muhabbet var. Oyunu oynayanların işte bir kısmı memnun ama büyük bir kısmı memnun da değil bir yandan. Çok fazla insan bıraktı oynadı falan filan. Bunlar ayrı bir mevzu. Bunlar oyunla ilgili eleştiriler ama bir mevzu var. Bu enteresan gerçekten. Şimdi Fallout 76'nın Power Armor Edition diye bir koleksiyon sürümü var. Bu tüm oyunlar için olan bir sürümdür. İşte belli sayıda üretilirler, verirler falan. Bunun içerisinde abi resmini görüyorsunuz şu anda işte figürü var. Çok güzel bir Power Armor head var falan. Bir de çanta var arka tarafta. Şimdi çanta canvas çanta. Öyleymiş daha doğrusu. Fakat millet bunun siparişini verdikten sonra gelen ürünlere baktıklarında o canvas çanta yerine naylondan yapılmış bir çanta gördü. Reddit'te falan da forumlarda ve yurt dışında bayağı bir olay oldu bu. Ben en başta şey zannettim. Sonra bir izleyici uyardı beni sağ olsun. Ben bu herkesin başına değil birkaç kişinin başına geldi zannettim. Meğersem birkaç kişi bunu fark edip yazmış. Bayağı herkesin başına, alan herkes böyle almış diye okudum sonra gördüğümde.
Abi resimlere baktım. Ben olayı Twitter'da öğrendikten sonra. Yakın uzak alakası yok gönderdikleri çantanın.
Hiç alakası yok yani. Sonrasında işte bir şey olayı olmuş. Millet Bethesda'ya sormuş. Bethesda'nın böyle üçüncü parti bir teknik destek ekibi varmış. İşte dışarıdan çalıştığı bu Turkcell'in Vodafone falan da oluyor ya işte hani ilgileniyorlar falan. Çağrı merkezi gibi. Oradan işte kanvas bulamıyoruz. Materyal kalmadı falan. Dünyada kanvas kalmamış. Böyle bir muhabbet olmuş falan. Ondan sonra o yüzden naylon yaptı. Geri iade almıyoruz gibi muhabbetler oldu. İyice olay böyle çığırından çıkmaya başladı. Geri iade de almayınca falan. Öyle bir durumda. Millet böyle şikayet etmeye başladı.
Bethesda'da... Ben Amerika'yı şöyle anlamıyorum. Amerika'da gösterdiğini vermemek bayağı büyük bir sıkıntı abi.
Zaten bununla alakalı değil ama başka bir sebepten ötürü mesela toplu dava açmaya hazırlanıyorlar Bethesda'ya. Onun sebebi de şey oyun beklendiği gibi, reklamının yapıldığı gibi çıkmaması. Sebebiyle bir böyle geri iade almıyordu bir ara Bethesda. Çünkü geri iade almayacağız diyorlardı. Toplu dava yazılıyorlardı fakat Bethesda geri iade almaya başladı falan. Orası bir karışık çünkü Steam'de yayınlanmıyor oyun. Ya Steam'de geri iade seçeneği oluyor ya çoğu oyunda.
İsminin önünde böyle düğmeyi önüne iliklediğin firmanın hadişti hale bak değil
ya,
mi?
Ya çok enteresan şeyler oluyor. Burada da abi Twitter'dan ikinci olay da şu şimdi. Böyle bir şey oldu. Bu bayağı insanları üzdü. $200 vermişsin yani. Sonrasında Twitter'dan Bethesda açıklama yaptı. Dedi ki hani üzgünüz yani böyle bir şey olduğu için ama sizin işte üzüntünüzü gidermek için oyun için 500 atom vereceğiz. Yani oyun parasıyla 500 para vereceğiz. vereceğiz size oyun içerisinde diye.
O da 4 euroya
verdi. Onun değeri de 5 dolar. Yani 5 dolarlık oyun içi para verince de millet şey geyi yapmış. Ona çok gülüm hatta. 500 oyun içi parayla ne mi alabilirsin? Bir kapı, bir de şey çiçek. Oyunda mekan kuruyorsunuz ya base. Ona kapıyla işte bir süsleme çiçeği alabiliyorsunuz falan diye fotoğraf atmış böyle. 5 dolar değerindeymiş o da. Onun üzerine millet iyice bir şey oldu. Daha da gaza gelmeye başladı falan.
Çok ya böyle... oyun parası bu kadar zor mu veriliyor? Ben de onu anlamadım. Ver gitsin abi.
Yani neyden korkusu var bu insan? Koleksiyon edisyon alan kaç kişi var? 1 milyon insan mı var yani sonuçta?
Abi de seçenek sun. 1 milyon oyun parası mı istersin? Ne bileyim hani değerli abi miktarda ya da şey mi?
Bunun bilgisini vermeden çantanın değiştirilmesi bir ayrı bir olay. Şimdi evet. Böyle bir şey yapacaksan oldu diyelim, tamam mı? Anlaştığın firma, ki nasıl anlaşamıyorsun o da ayrı bir şey, ama anlaştığın firma yan çizdi, firması battı, kapandı, çantayı üretemedin. Şimdi orada yapacağın iki şey var. Böyle bir şey olduğu zaman oyunculara dersin ki geri iade seçeneği imzalanmıştır. Ya böyle göndereceğiz eğer siz okeyse, ya da geri iade alacağız. Hani siparişlerinizi almayacağız dersin. Ya bu şey gibi, belki anlamazlar, sus falan. Ha, öyle yapmışlar gibi hissettiriyor. O bana garip geldi yani. Bunu çünkü daha önce mesela şey olayı, Xbox'ta başka bir örnek vereyim. Yanlışlıkla yurt dışından gelen bilgilerden dolayı Forza Türkçe dublajda çıkacak zannetti burada herkes. Xbox Türkiye ekibi de öyle paylaştı. Sonradan teknik bir destek falan filan hata oldu diye. Xbox dedi sadece altyazıyla sunacağız Forza Horizon 7'yi.
Olayı Microsoft yanlış anlamış bu arada. Kullanıcı değil, onu söyleyeyim.
Yani, evet yani buradaki o Amerika'dan gelen bilgilerle alakalı falan bir sıkıntı olmuş galiba. Neyse. Ama şimdi bir yanlış anlaşılma oldu diye ne yaptı Microsoft ekibi? İade seçeneği açtı. Hani iade edebilirsiniz oyunu diye. Hani böyle bir hata oldu. İade evet. Edebilirsiniz. Yani bu Türkiye'den bir örnek ama böyle olması
bak,
lazım zaten.
Şimdi Türkiye'de iade seçeneği açıyor firma. İade edebilirsiniz diye. Amerika'da iade almıyor. Yani işler nasıl ters dönmüş abi?
Ya çok enteresan. Bu ama bu hakikaten yani Bethesda açısından çok enteresan bir yıl açıyor.
Tabii fena.
Ben çok sevdiğim bir firmadır Bethesda. Demek ki adamlar online oyun yapıcı çığırlarından çıkıyor. Online oyun yapan böyle bir şirazesi kayıyor yani. Hani oradaki artık para akışı mı insanın gözünü kayırıyor? Ya bu iletişimsizlik çok enteresan ya.
Ama şunu gördün mü ya? Bu devir abi büyük büyük oyun firmalarının böyle para kazanma yöntemleri denemeleriyle fiyaskoyla sonuçlandı. Evet. Neden? Şimdi ben adamlara da hak veriyorum. Düşünsene sen 7 yıl 10 yıl uğraşıyorsun abi. İsmini ortaya koyuyorsun, kariyerini ortaya koyuyorsun. Bir online oyun yapıyorsun. Bir de öyle bir kitleye yapıyorsun ki. Abi adam yamuk bakıyor. İşte ağzı kaydı falan, tamam mı?
Ne biçim taklitimizi yapıyorsun sen işte,
ondan sonra.
Ben de o kitle dedim, ne biçim taklit bu?
Abi 1 milyon oyun satıyorsun, kasaya girmiş diyelim ki işte gideri bilmem ne derken 10 milyon dolar. Evet. Adam kart oyunu yapıyor mobile. Adam diyor ki ayda 200 milyon dolar kazanıyoruz abi, Allah.
Ben de aynı örneği vermiştim.
Eleştiri yok. 5 yıldız 5 yıldız tamam mı? Abi yani adam belli bir yerden sonra yılıyor açıkçası. Bu bizim sektörde de böyle. İnceliyorsun, şunu filan yapıyorsun, bir hata yapıyorsun, seni öldürüyorlar, sen teknolojiden ne anlarsın ki falan filan. Sonra YouTube'a bakıyorsun abi. YouTube'da teknik bilgi vermeyi bırak. Adam bazı şeyleri de yanlış söylüyor. Ona rağmen abi 2 milyon izleniyor adamın videosu. Ne yapmış? Eğlenceli bir video çekmiş. Yani teknik öğreten bir şey çekmemiş. Ürünü almış, eğlenceli bir video çekmiş. 2 milyon izlenmiş. Sonra sen de şeyi düşünmeye başlıyorsun. Ben insanlara bir şey öğretmeye çalışıyorum.
Oğlum kendini nasıl Bethesda ile aynı kefeye koydun? 2 dakika içerisinde ya.
Oradan da. Ama abi ben bu firmaları anlamaya başladım yani yavaş yavaş. Yüzlerce adam çalıştı, riske gir. Kart oyunundan daha az para kazan. Ben, deniyorlar.
Ben firmaların denemesini anlıyorum. Fakat böyle denemeler çok saçma geliyor bana. Yani şu ana kadar deneyip de başarılı olan firma sayısı herhalde bir elin parmağını geçmez bu tarz şeyler.
Geçmez. Genelde Blizzard sene, abi. O kart oyunuyla işte adam yürüdü yani.
Bu sene full fail oldu ya. Blizzard evet. Diyorsun abi. Diablo olayı.
O Diablo zaten zirve
ya. Ya onlara da geleceğiz birazdan.
Ama onlar şeyi çok fena yaptılar. Hype yaratmayacaksın abi.
Ya evet işte diyorum ya hani orada bir sürü konuşulacak konu var burada da abi ya şeyi de görüyoruz artık, herkes online'dan para kazanmaya çalışıyor ama o kadar çok firma para kazanmaya çalışıyor ki şimdi bu senenin oyunlarına bakıyorsun en çok konuşulan oyunların hepsi single.
Evet.
Ya online falan yok ya, hep single konuşuyor. Tamam Fortnite deli gibi kazanıyor ama bir tane Fortnite. Yani hani 10 tane oyun yapıp kazanılmıyor ki yani orada o kadar para. Orada o kadar büyük bir pazar olduğunu yani düşünülüyor ama herkese girebileceği bir pazar olmayabiliyor işte o.
Herkesin girebileceği yok ama bugün işte World of Tanks... Tamam mı? League of Legends.
Tabii tabii.
Hala muhakkak. Böyle küp altınları avuçladılar götürdüler abi. Sırtlayıp götürdüler ülkeden.
Çok zor. Kaç yılda bir tutan oyunlar bunlar abi. Yani LoL'den bugüne kadar LoL kaç senesinde çıktı? Bilmem tabii, kaç doğru. Yıl geçti. Herkesin amacı o zaten. Bir tane yapayım bir tutsun 10 yıl ekmeğini yiyeyim istiyor. İşte Ubisoft Rainbow Six'i kovalıyor. Ya herkes bir tane oyuna 20 yıl ekmek yemek istiyor ama işte o sürede harcanan oyunların haddi hesabı olmuyor.
Şimdi arkadaşlar bu tip böyle gündelik tartışmaları bir kenara bırakıp
biraz dünyaya geniş açıdan bakalım.
Birazcık geniş açıdan, perspektiften bakalım. NASA InSight araştırma aracını Mars'a indirmeyi başardı. Ve 7 aylık yolculuğunun sonucunda Mars'ın derinliklerini böyle kazacak. İşte genel olarak oluşum ve gezegenlerin oluşumu ve Mars'ın işte genel yapısı hakkında bilgiler edinmeyi sağlayacak evet. uzay aracı inişini başarıyla tamamlamış. Bir de fotoğraf göndermiş Mars'tan. Burada yolculukla ilgili bazı şeyler var. Bak 5 Mayıs 2018 tarihinde fırlatılmış. 828 milyon dolar bütçeyle geliştirilmiş. 146 milyon kilometrelik yolculuğu bitirmiş. 146 milyon kilometre abi.
Maşallah.
10 bin kilometre saat hızlara ulaşabilmiş araç. Bu araç hareket etmeyecekmiş. Düştüğü yerde kalmış yani konduğu yerde. Düştüğü demeyeyim de konduğu yerde. Şimdi bu projede şöyle bir şeyler vardı. Ben Twitter paylaşımlarına baktım. Türkiye'de trend topic oldu konu. Şimdi insanlar Mars'a ilk defa inildiğini zannetmişler. Trend topic'te konuşanlar var. İşte Amerika Mars'a indi bizimkiler hala şey. Yani 6 yıldır Mars'a dolaşan bir robotları var zaten. Ondan daha öncesinde de bir robot göndermişlerdi. O çalışmayı
acaba
durdurdu.
Acaba insan indi diye mi düşünüldü bir an? Hani ondan mı şöyle?
Bence bu? Millet yine konuyu anlamadı. Başta okudular abi Mars'a iniş tamamlandı diye. Ulan Mars'a inildi herhalde filan. Mars'ı fethettik filan diye düşündüler.
Ama tabii yani. Bu robotun inmesinin de ayrı bir önemi var.
Tabii ki var. Şimdi Mars'a inmenin şöyle bir önemi var. Aslında Amerika'dan sonra Mars'a inmeyi bir Rusya denedi herhalde. Ya da Avrupa mı denedi? Öyle bir olay var. Parçalanma araçları. Şimdi yabancı bir gezegene inmek abi bambaşka bir yol. Atmosferi farklı, şartlar farklı. İşte atmosfere gireceksin, dayanıklı olacaksın. Hızını düşüreceksin. İşte artık motorlarımı çalıştırıyorsun, ne yapıyorsun filan. Mars bu işi çözmüş görünüyor. Yani NASA bu işi çözmüş görünüyor pardon. Yani adamlar 6 yıl sonra bir tane daha yolladılar araç ve başarılı bir şekilde inişini tamamlayabildi. Hasarsız bir şekilde de çalışmaya başladı. Bu şunun için çok büyük önem arz ediyor. İnsanlı yolculuklar yapılacak deniyor ya. Demek ki inişi yapabiliyorlar abi. Böyle hassas elektronik eşyalar hiçbir zarar görmeden inebiliyor.
Ama bu sonuçta robot tek başına giden bir şey değil mi? Hani yapay zeka ile giden orada iniş yapan bir şey değil mi?
Yani buradan kontrol ediliyor tabii ama bir kere programlıyorlar.
Tabii.
O programı işletiyor.
İnsan dediğin zaman insan ustaca park eder. O ayrı bir şey. İnsan tık tık tık.
Alır vitesi şöyle diyorsun.
Bizim Remzi abi var. İki arabanın arasında drift atarak giriyor yani. Hani ona ver o Mars'a öyle bir iner ki. Benim bilgim yok. Ben bilimden hiç anlamıyorum. O yüzden böyle esprilerle bilimden anlamadığım için.
Biliyorlar zaten. Onu bir kitle çözmüş durumda. Özellikle benim de anlamadığımı biliyorlar. Ben okuyorum en azından.
Hayır sen çok anlıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben de korkuyorum. Acaba beni de yakıyor mu şu an diye.
Burada tabii Türkiye'de bazı yapılan projelere atıfta bulunmuş insanlar. Şimdi 828 milyon dolara mal edilen araç deyince hemen bizde yapılan köprüyle bilmem neyle kıyaslamışlar. Bak millet daha ucuza Mars'a gidiyor filan demişler. Şimdi arkadaşlar 828 milyon dolar aletin kasası. Onu göndermek için gereken bilgi birikimi, üsler, çalışan ekibin şeyi falan maliyetin içinde hesapta yok. Onları kattığın zaman bu milyarlarca dolarlık bir proje. Yani NASA dediğiniz firma bugün kurulmadı. Ya da 828 milyon dolar maliyetin içinde NASA'nın maliyeti yok yani. Bu gerçekten inanılmaz cüsseli
tamam
bir iş.
Tamam ama bak şimdi köprünün de bir maliyeti var. O köprüyü yapacak adam. Gerçi o yurt dışından değil mi? Yurt dışından mıydı o adam?
O yurt dışı ortaklı Türk şirket.
Olsun onun yetişmesi.
Yani anladın mı? Roket gönderme teknolojisini keşfetmeye benzemiyor. Adam kaç kez yanılıyor, patlatıyor bilmem ne yapıyor. Ondan sonra Mars'a iniyor. Yani o yüzden hesaplamaları yaparken şey yapın. Türkiye'nin bütçesini misli misli aşacak bir iş yani bu. Genel olarak kapasitesini. Bizim daha önce bu atmosferi delip uzaya gidecek bir roket yapmamız gerekiyor ki bunları uzaya gönderelim önce bir hani.
Biz maalesef bakacağız ya büyük ihtimalle şu an.
Ya bakacağız abi. Şu da var. Yani buna gelesiye kadar çözmemiz gereken insanlıkla ilgili birçok sıkıntı olduğu için. Yani ben uzaya gitmeyelim ama birbirimize iyi davranalım felsefesindeyim.
Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlıkla ilgili sıkıntı hiçbir zaman bitmez abi.
Ya öyle bir şey yok. Bilmiyorum.
Amerika'da da bitiyor mu ki? Amerika sanki insanlık sıkıntısı çözülmüş durumda değil ki. Ya abi oğlum, insanlık ayrı bir yerde. Bilim insanlık üstü anladın
onlar mı? Onlar çok iyi insanlar. Bakma birkaç okul baskını dert etmeyin hiççim. Silahlı yani, baskını.
Değil mi? Orada da öyle bir olay oldu.
Abi ya. Orada da manyakça bir olay var. Okul baskını adamların artık şeyi
abi,
oldu.
Abi bireysel silahlanma dediğimiz olayın önünün alınamaması ve gittikçe daha açılıyor olması.
Ya bence bireysel silahlanmayla alakası yok. Neden yok? Ben geçtiğimiz gün yakın bir arkadaşımla konuşurken öğrendim. İnsanı bırakın, yabani domuz öldürebilen havalı silahlar 18 yaşını doldurmuş herkese ruhsatsız olarak verilebiliyor
i̇şte
Türkiye'de.
Ondan bahsediyorum. Yani Türkiye'de. O da sıkıntı yani.
Pompalı tüfek Türkiye'de herkes alabiliyor. Otomatik pompalı tüfek diye bir şey
sen
var Allah korusun.
Sen var ne güzel ha. Metroda adamlara soygun yok, trikleri, yani insan öldürmek için silah trikleri.
İnsanların silahla gidip bir yere basması gerçekten toplumun aslında nasıl bir psikoloji içinde olduğunun göstergesi var. Allah'a çok şükür biz birbirimize kötü davranıyor olabiliriz evet. Vahşilik bizim ülkemizde de olabilir ama bizim ülke insanımızda öyle bir şey yok. Dünyanın genelinde yok zaten Amerika dışında. Yoksa dünyanın genelinde silah satın alabiliyorsun zaten. Yani belli şartları yerine getiren herkese silah veriyorlar.
Ya şöyle bir fark var. Amerika çok büyük bir ülke. Yani evet. Yaşayan nüfus olarak çok büyük.
300 milyonun üstünde yani, bir nüfus var. Yani, doğal olarak dünyadaki ya, olayların toplamı da orada gerçekleşiyor.
Evet. Ya o yüzden çok fazla olay yaşıyor. Yani Amerika'daki birçok insan da bakıp şaşkınlığa uğruyordur büyük ihtimalle. Burada böyle bir şey olmaz hiç normalde, nasıl oldu falan diye.
Olabilir evet.
Çünkü abi hani 10 ülkelik olay yaşıyor adamlar doğal olarak. İşte fırtınasından tut da bilmem nesine kadar.
Bir de çok insan
hayvan
var.
Hayvan gibi ülke. İşte yani, diyorum çok insan çok, var.
Birçok kültür var.
Evet iç öyle. Yani, onun da bir, o yüzden o kültürden her türlü böyle garip haberin o kültürden geliyor olması çok anormal gelmiyor bana. Çünkü yani senin de dediğin 20 ülkelik olay yaşıyor adamlar.
Değişik bir durum var. Elon Musk da Mars'a gitme ihtimalinin %70 olduğunu söylemiş. Ya onu da şöyle söylemiş abi. Demiş ki benim yaşım büyük ihtimalle Mars yolculuğuna yetmeyecek demiş. İnsanlı Mars yolculuğuna hani oraya inmeye.
Büyük ihtimalle.
Ama olur da yetişirsem o döneme. Ben büyük ihtimalle tası tarağı toplar dönmemek üzere Mars'a giderim demiş yersen. Yani Allah aşkına. Şimdi Mars'tan fotoğraflara bakın arkadaşlar gelen. Yani kırmızı çöl, tamam mı? Çok istiyorsan orada yaşamayı git burada hani bir sahra çölüne. Kur abi oraya kurmayı düşündüğün uzay istasyonu. Bak bakalım yaşayabiliyor musun 6 ay? Bana birazcık...
Ya onun için dememiştir. O şey değil yani. Şundan dolayı zannetmiyorum ben. Dünya çok pis bir yer. Ben Mars'ta yaşayacağım.
Ya
yani...
O sırada kafası ne durumdaydı onu bilmiyorum. Bence de kafası çok iyiydi, anlatabiliyor muyum? Yine bence o şey... Röportajı neyle yaptı bilmiyorum.
Tatil anladın mı? Bir hafta Mars'ı gördüm. Yani Mars'ta da görmedim kalmadım demezsin. Hani orada bir görmüş olursun yani Mars'ı. Yoksa komple yaşamak için şu an onu düşündüğünü zannetmiyorum.
Bu
ben.
Dönmemek üzere gidebilirim demiş abi. Hani
oradan tweet atamaz şimdi. Canı sıkılırım.
Bir de aşırı fazla lag var. Yani sana olay geldiğinde çoktan
20 yıl sonra.
Yani sana olay geldiğinde çoktan bitmiş olabilir.
Evet evet. Game Awards ödül töreni var bu hafta içerisinde. Perşembe gecesi saat 4.30'da başlayacak. Türkiye saatiyle Perşembe Cuma'ya başlayan bağlayan gecede. Şimdi Game Awards bilmeyenler varsa Oscar ödül töreni diyebiliriz aslında. Oyun ödüllerinin Oscar versiyonu gibi. Ben orada kim hangi oyun hangi ödülü alacaktan çok benim çok merak ettiğim mevzu değil o. Daha çok merak ettiğim mevzu hangi oyun duyurulacak. Çünkü Game Awards'ta genelde oyun da duyurusu yapılır. Game Awards düzenleyen Geoff abimiz demiş ki 10'dan fazla ya en az 10 adet yeni oyun duyurulacak. En az 10 adet. Bunlardan iki tanesini biliyoruz hangi firma tarafından duyurulacağını. Belki söylentileri çıkan başka firmalar da vardır biz bunu çektiğimizde. Bir tanesi Rocksteady'nin yeni oyunu. Rocksteady'yi bilmeyenler varsa Batman Arkham serisinin yapımcısı. Ve şu an bayağı merakla bekliyor insanlar bu adamlar ne yapacak diye. En güçlü söylenti Superman söylentisiydi. Biz de bunun üzerine çok kanalize olmuştuk ama olay o ki Superman oyunu değilmiş. Bunu Rocksteady açıkladı. Biz bu Superman oyunu yapmıyoruz dedi. Iron Man Marvel abi ne yaptın?
Ya ne bileyim ya, alırlar manırlar yaparlar.
Yok bir süper kahraman oyunu olmaya da bilir. Yani öyle bir şey olabilir. Herkes süper kahramanla odaklandı. Adamlar da öyle bir şey yapıyoruz çok enteresan olacak falan diye böyle bir gaza getirmişlerdi bundan 2-3 yıl önce. Ama anladığım kadarıyla online tabanlı bir oyun olacak gibi duruyor. Öyle bir söylenti duydum. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama benim bir heyecanım biraz online denilince kaçtı. Çünkü online olmaya çalışan yakın zamanda diğer oyunları görüp de beceremediklerini gördüğüm zaman böyle bir ha falan oldum ama bakalım bekleyeceğiz.
Oyun dünyasında tabii şöyle bir zorluk var Superman oyunu yapmanın. Superman oyunun ne zaman çıktı derseniz en iyi Superman oyunu herhalde Xbox'a çıkmıştı. İlk Xbox'a. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ses hızını geçerken falan Sonic patlamalarını falan yapmışlardı. Ben oynarken keyif alıyordum. Oyun keyifsizdi, uçması keyifliydi onda da. Şimdi şehir çok büyük ya.
Superman oyunu yapmak zor bir şey. Ben her zaman söylüyorum. Yani süper güçlü bir karakter hangi düşmanları dövecek? Oyunda nasıl bir zorluk olacak?
Abi yani şehri nasıl olacak? Ne kadar büyük
yani
yapacaksın?
Yapan yapar da yani nasıl olacak onu görmek lazım. Sonradan gelen bir haber asıl üzen tarafı. Rocksteady şey demiş. Ya bilmiyorum artık fake mi atıyorlar bir şey mi yapıyorlar ama Game Awards'ta bir şey duyurmayacağız demiş. Bir de onun üzerine o gelmiş yani. Hani beklemeyin demiş yani. İyice herkes böyle şey oldu, düşmeye başladı. Şu an benim beklediğim bir firma Obsidian diye bir firma var. Obsidian da yakın zamanda bir şeyler yapıyordu. Ve şöyle bir şey. Obsidian RPG yönünde de çok bilinen bir firmadır. Hani bayağı kallavi RPG'ler yapar. İşte Pillars of Eternity serisi oradadır falan. Bioshock olabilir mi acaba diye düşünüyor insanlar şu anda. Çünkü Obsidian firması Take-Two ile yani Bioshock'un firma, marka haklarına sahip firmayla işbirliği yapıyor. Oradan dolayı bir Bioshock oyunu çıkabilir mi diye böyle bir heyecan dalgası sardı. Çünkü bir görsel yayınladılar abi. Tam böyle Bioshock ambiyansına benziyor.
Hikaye bitmemiş miydi abi? Ben Bioshock'u devamı serisi oynamadım. Ben ilk oyundan sonra bıraktım.
Ya şöyle hikaye bitti mi bitmedi sana kalmış bir şey. Bitti dersen bitirirsin. Bitmedi dersen bitmezsin ama Bioshock'u yapan abiler ayrıldı. Yani Bioshock'u yazan abi, efendime söyleyeyim yapan ekip falan dağıldı ayrıldı bir şeyler oldu. Irrational Games falan
çünkü
dağıldı.
Çünkü denizin altından artık gökyüzüne doğru çıkmışlar değil mi onlar?
Tabii ama hani zaten orada bambaşka bir hikayeler var ya. Bioshock evreni büyük bir evren. Hani karakterleri çıkarsan bile içerisinde bir sürü hikaye bulabilirsin. Anladım. Yani Bioshock adı kullanılarak yapılabilir. İlla 4 olmasına gerek yok ya. Bioshock 4 işte Mesut'un dönüşü falan değil de bambaşka bir hikaye de çıkarabilir oradan. Güzel bir çünkü ütopik bir evren
müthiş,
var orada.
Müthiş evet. Bence de çok güzeldi. Etkileyici bir oyundu. Çin 9 milyar dolar yatırımla kendi küresel konumlama sistemini geliştiriyor. Aslında kendi küresel konumlandırma sistemlerine sahipler ama dünya genelinde çalışmıyor. Çin ve yakın bölgelerde çalışıyor. Yani roketi gönderdiği zaman yakına en azından kendi sistemine düşsün diye. Komşuları şu anda şey almış durumda ama dünya genelini kapsamak istiyorlar. Neden? GPS Amerika'nın kontrolünde. GLONASS var. GLONASS da Rusya'nın kontrolünde. Galileo var. Avrupa'nın kontrolünde şu anda. Çin de diyor ki yani Allah muhafaza bir dünya savaşı bir daha çıksa kapatsa adamlar konumlandırma sistemlerini biz ülkemizin dışında bu akıllı roketleri, uçakları, gemileri konumlandıramayacağız diyor yani. Tabii ki yine konumlandırmanın bir trilyon yöntemi var bu arada. İlla küresel konumlandırma sistemlerine ihtiyacınız yok ama doğal olarak ki en keskin, en doğru şekilde droneları bunları hareket ettirmek için küresel konumlandırma sistemine, özel bir küresel konumlandırma sistemine sahip olmak önemli. Şimdi uydu sayısını arttıracaklarmış ve 2020 yılında Baidu'yu tamamlamayı planlıyorlarmış. Baidu'nun şöyle bir sıkıntısı da var. Şu anda cihazlar, piyasaya çıkan cihazlar Baidu uyumlu değiller çoğu. Çin diyormuş ki Çin yöneticileri artık abi bunu cihazlarınıza koymaya başlayın.
Herkes uyumlu olsun.
Evet, herkes uyumlu olsun. Çin'deki büyük üreticiler de yavaş yavaş bu uyumluluğa başlamışlar. Bu da gelen haberler arasında. Şimdi dünyadaki yarışa bakınca ister istemez insan da Avrupa Birliği gibi bir topluluğun parçası olmak istiyor. Çünkü mesela Türkiye gibi bir ülkenin tek başına yapabileceği bir şey değil bu. Yani yüz ölçümün, gelirin vesairen düşünüldüğünde Türkiye'nin tek başına bir konumlandırma sistemine sahip olması ütopik bir şey. Evet. Yani Avrupa Birliği'nde o kadar ülke birleşiyor. Hop gönderiyorlar tamam mı ortak maliyetle. Keşke biz de Avrupa Birliği veya benzeri bir birliğin parçası olsak da o birliğin sistemine sahip olsak. Çünkü gerçekten de GPS çok önemli. Konumlandırma sistemleri çok önemli ve eğer siz yerli milli hani savunma sanayi falan diyorsanız böyle bir şeye de ihtiyacınız oluyor günün sonunda. Doğru. O da detaylar arasında. Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası bayağı bir konuşuldu. Çünkü insanlarda genetik değişiklik şu anda yasak. Genetiği değiştirilmiş bebekler derken neden bahsediyoruz? Çocuğunuz olacak diyelim. Eşinizde de sizde de mavi göz geni, sarı saç yok. Genlerle oynayarak daha zeki, işte sarı saçlı, mavi gözlü, istediğin tipte bir çocuğun, erkek, kız, senin seçimine göre, cinsiyeti bile doğması mümkün şu anda. Görünen o gen terapisiyle beraber. Çin'de de AIDS'e karşı bağışıklığı olan bebeklerin dünyaya geldiği iddia ediliyor. Bir doktor diyor ki biz iki bebeği AIDS'li bir ailede AIDS'e bağışıklı olarak dünyaya getirmesini sağladık. Yani AIDS virüsü işte o ona neden olan, hastalığa etken olan ne varsa artık anneden bebeğe geçmemiş çünkü bebek bağışıklı.
Bunu peki yapmışlar açıklıyorlar yani.
Hani açıklıyorlar şey diye. Ama yani Dünya Bilim Örgütü falan da şey demiş, Sağlık Örgütü falan da hani bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok. Biz yayınladıkları şeylere baktık.
Manyağın biri konuşuyor falan
demiş. Belgeler inandırıcı değil. Ve Çin'de soruşturma başlatmış zaten. Adamın bağlı olduğu laboratuvar burada böyle bir şey yapılmadı demiş. Biz klinik yani böyle bir çalışmaya izin vermedik demiş.
Bu kadar konunun üzerine ben sana bir şey sormak istiyorum. Biz niye bu haberi konuşuyoruz?
Abi bu şöyle çok önemli. Yani bir iddia var Çin'de. Hatta bir Amerikalı bilim adamının da ona yardım ettiği konuştu. Adam çıktım ben yaptım diyor.
Yani yapmış da olabilir o ihtimalle.
Yapmış da olabilir ve eğer bu yapıldıysa.
Peki çok geç mi benim için? Ve mesela bir sarışın falan yapsak beni şöyle bir.
Abi senin için değil ama çocuğun, yani senin için geç ama çocuğun için değil mesela. Yani ileride doğacak çocuğunun.
Bana ne yap çocuktan ya?
Birçok hastalıktan mahrum olmasını sağlayabilirsin. Bu çok önemli bir şey. Aşıya gerek kalmayabilir mesela.
Yani genelde şey olayında, aşı olayında şöyle bir sıkıntı var yani. Biz bir şey önlem alıyoruz. Sonra bilmediğimiz bambaşka bir hastalık türü çıkıyor ortaya. Hani genelde böyle bir döngü vardır ya. Hani biz daha iyi oldukça sonuçta virüsler de gelişim oluyor falan.
O doğru. O doğru ama insanlar onu birazcık öyle şey zannediyorlar. Mesela diyelim ki çocuk felcini önledin, tamam mı? Zannediyorlar ki çocuk felci hemen kendini geliştiriyor. Ayı felci olarak geri geliyor, tamam mı? Mesela çok önemli kızamık, işte su çiçeği. Ondan sonra çocuk felci, anlatabiliyor muyum? Bunların çoğu engellendi aşılarla beraber. Ama halk nedense bilimsel makaleleri bence herkese yaymamak lazım. Yani başlık atmamak lazım, anlatabiliyor muyum gazetede? Çünkü onu alıyor adam, hiçbir şey anlamadığı için sadece anlayabildiği kadarıyla çarpıtıyor ondan sonra. Diyor ki ben çocuğuma aşı yaptırıyorum, virüsler güçleniyor.
Hayır canım öyle bir şey
değil. Arkadaş tamam güçleniyor da biz gripten bahsediyoruz. Yani en fazla evrimleşen, bu evrimin en hızlı yapan şey grip virüsü olarak geçiyor. Grip de şu ana kadar kimse öldürmedi. Ha ben gripim.
Ya abi zaten bunun gelişimi şeyden anlayabilirsin. 100 yıl önce insanlar kaç yıl yaşıyordu? Şimdi kaç yıl yaşıyorlar yani? Adam gripte gidiyormuş yani. Şimdi öyle bir şey yok yani. Maşallah 90'a 100'e kadar yaşayan insanlar var.
Yani arkadaşlar. Hani
bu olay daha da artacaktır yani. Benim demek istediğim şey şu, hani senin dediğin gibi müthiş hastalıksız bir dünya olmaz anlamında söylüyorum.
Yani ama yani elden geldiğince
çok daha sağlıklı hale geliyoruz. Çok daha iyi oluruz. Ona
yani
bir şey
mesela
demiyorum.
İşte sarılıklara, hepatit virüslerine karşı, AIDS'e karşı bağışıklığı olan bir çocuğun olsa istersin yani. Çünkü bugün AIDS cinsel yolla bulaşan hastalık olarak geçiyor. Herkes öyle düşünüyor, tamam mı? Ama arkadaşlar bir yerden kan alırsanız geçer. Ailenizde vardır, size geçmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani AIDS kapabileceğiniz birçok ortam var. Niye kapasın ki abi?
Tabii ne
Bu
ihtimal?
hastalığı dışarıdan. Ya kan alıp AIDS olan insan var ya ameliyat esnasında. Yani niye böyle bir şey olsun, testler
Ya.
eksik oldu diye. Ben bu yöntemleri önemsiyorum. İnşallah gelişerek devam ederler. Belki ileride işte Down sendromlu insanların doğmasını da engelleyebilirler. Çünkü o da sonuçta kişinin yaşam kalitesini etkileyen bir olay. Japonya 8K çözünürlükteki ilk TV yayınına başladı.
Ya bunlar nasıl, vallahi ambal olduğumu yemin ediyorum. Önce roket attık, sonra
Değil mi?
bebekten bahsettik, şimdi 8K'ya döndük.
Abi bir de 22.2 kanal sesle beraber 8K'ya başlamışlar uydu
Vay.
üstünden. Ama
Güzel.
henüz HDMI 2.1 standardı tam olarak hazır olmadığı için TV'ye 4 tane HDMI kablosuyla beraber bağlıyormuşsun.
Oha çok iyi.
Dekoderi aynen 4 HDMI kablosundan yolluyormuş yayını. 8K çözünürlük inanılmaz gerçekten. Hani böyle bir
Vay
deneyim.
arkadaş.
Adamlar bir tanıtım videosu yayınlamışlar. YouTube'da 4K o video. Ama izlerken şunu gördüm. Abi adamlar TV'de o görüntüyü izliyorlar mı ya? Ya ben Blu-ray falan aldım o görüntüyü görmüyorum çünkü. O kadar temiz.
Ne izliyorlardı peki?
4K'sı. Normal TV kanalı ya. Japonların biliyorsun bir de. Japonların kültürü bize
Ha
çok
tabii,
değişik.
rengarenk
Hani oradaki
drone'ları
kültürü
şeyleri.
çok değişik gerçekten. Ama baktım yani bayağı bir baka kaldım. Ve 8K çözünürlükteki ilk filmde 2001 Space Odyssey olmuş yayınladıkları.
Ha öyle mi? Vay.
Tabii 70 mm filmden özel olarak negatifler taranarak 8K hale getirilmiş. İzliyorlar. Sharp'ın da bir televizyonu varmış. 6.000 dolara satıyorlarmış şu anda.
İyiymiş 6.000 dolar.
Yani abi değişik bir olay. Biz daha Full HD tam yayın izleyemiyoruz bu arada. Biliyorsundur. Televizyonda Full HD'ye geçen yayını açtığın zaman görüntü kaliteleri böyle bulanık.
Ben hiç, yani ben zaten televizyonda seyrettiğim zaman böyle Full HD şey, mesela işte TRT'nin ilk şey çıkmıştı. HD yayını çıkmıştı böyle falan. Ona bile şimdi ilk çıktığı zaman u falan diyorduk böyle Full HD. Şimdi bakınca ulan diyorum, bu nasıl Full HD? Hani böyle
Değil
tam
değil abi.
göremiyorum. Benim televizyonda bir sıkıntı
Yok.
var, yayında bir
4K
sıkıntı var.
yayın ancak idare eder bir şekilde. O da tam değil. Çok hareketli görüntüler yine bulandığını görüyorsun. Çünkü bizim ne yazık ki haberleşme uydularımız, bu televizyon sinyalini verdiğimiz uyduların bantları dolu. O yüzden de olabildiğince kırpıyor. Çok sıkıştırıyor yani.
Anladım,
Elinden
anladım.
geldiğince.
O zaman beklenen bir oyunla size bilgi ulaştırmak istiyorum. Çünkü Death Stranding var ya, bu Kojima'nın yaptığı oyun. Kimsenin ne olduğunu
Ne
anlayamadı ve
bekliyorum ha oyunda?
ne zaman çıkacağını bilmediğimiz Kojima reisimizin yaptığı oyun. Death Stranding'le alakalı şöyle bir haber çıktı abi. Walmart Kanada bir listeleme yapmış. Yani ön siparişleri açmış. Ön siparişlere göre Death Stranding Haziran ayında çıkacak. 2019 Haziran ayında. Bu da şuradan çıkıyor. Hani Death Stranding, ben sipariş vereceğim. Ne zaman gelir falan diye mailleşme oluyor. Walmart da diyor ki yani Haziran'da gelecek. Biz ancak Haziran'da kargolamaya başlayacağız bu oyunu diyor. Death Stranding tabii daha çıkış tarihi açıklanmadı. Haziran olma olasılığı yüksek. Neden diye soracaksın şimdi. Walmart daha önce de böyle bir şey yapmıştı ve doğru çıkmıştı. Rage 2'yi mesela duyurmuştu. Hani Rage 2
Yok
çıkacak falan
yani
diye, daha oyun duyurmadan. Hatta Rage 2'yi yapan ekip teşekkür etmişti Walmart'a. Sağ olun, sürprizi bozduğunuz için teşekkür ederiz falan demişti yani. Bayağı açık
şey
etmişlerdi.
fantastik değil mi ya? Yani bu üretim, dağıtım, kaç ay önceden belli olması aslında adamın ne zaman
E
satacağını
tabii,
filan
herhalde öyle bir durum var.
bağlantılar inanılmaz bir süreç ya yani düşününce.
Abi
Biz
ben şeyi
ölümler
anlayamıyorum.
bunu anlayamıyoruz.
Ya hani böyle hiç mi alakan yok acaba sektörle? Yoksa hani inadına mı yapıyorsun bunu? Ya Walmart kanadasın yani, oyun satışı yapıyorsun hani acaba? Ama alakası olmamasını anlayabiliyorum ya.
Yani
Adam
oradaki
paraken
adam
de
abi
satışçı yani.
evet.
Adam diyorum da Walmart abi bu da. Ya Walmart'ın da oyunu
Bir de
satacak adam oyunları da bilsin
NDA
aslında.
altındaki bilgi nasıl listeleniyor hemen giriyor filan.
İşte onu bilmiyorum ki. Bazen bilerek yapıyor bunu firmalar.
Bir de şey biliyorum yanlış bilmiyorsam onu da. Çıkış tarihi belirsiz oyunlar genelde böyle alakasız tarihlere set
Şöyle
ediliyorlar. O da
yapıyorlar abi.
olabilir.
Çıkış tarihi bilinmeyen oyunları %99 yaptıkları şey şu: Aralık 31 Aralık 2019. Yani 2019'un içerisinde çıkacağı duyulmuşsa eğer, 2019'un en sonuna atıyorlar şeyini. Eğer çıkmazsa 2020'nin en
Bu da
sonuna.
sona yakın baya.
Hatta 31 Aralık, çünkü genelde şey, hani oyun çıkmayacağı bir dönem olacağı için imkanı yok. Kimse böyle yılbaşına direkt oyun çıkartmaz. Mount & Blade ile alakalı bir ara bana atıyorlardı. İşte abi bak belli olmuş galiba diye. Bir tane firma 31 Aralık 2019 yapmış. Yani onun sebebi o. Hani o yüzden atarlar onu. Onu Sony de yapmıştı hatta, God of War'da. İşte 2017 yapmıştı galiba. 31 Aralık 2017 gibi bir şey olmuştu bir ara. Öyle bir şey yok. Bir tane yeni oyunla alakalı haber. Bu heyecan verici bir haber bana sorarsanız. BioWare biliyorsunuz Anthem'i yapıyorlar şu anda. Şubat'ta da Anthem'i çıkaracaklar. Hatta betası da başlayacak yakında. Dragon Age ile alakalı yeni bir şeyler görebilirsiniz demiş bu The Game Awards'ta. Yani aslında yeni bir şey gelecek, The Game Awards'ta gelip gelmeyecek, ne gelecek falan onlar muallakta. Dragon Age ile alakalı yeni bir oyun yapacaklarını biliyoruz. Ama şöyle bir korkutucu taraf var. Electronic Arts şey istiyor bunlardan. Online da istiyor. Ya yaşayan bir ekonomisi olsun istiyor. Adamlar da şey dedi BioWare'de. Ya biz Dragon Age'i bildiğiniz gibi yapacağız. Hani RPG'si işte bilmem ne falan kuvvetli olacak ama online bir yaşayan ekonomide işine entegre edeceğiz diyor. Şimdi o ikisi nasıl bir arada iyi kullanılacak çok alışık olduğumuz formüller değil. Yani çok iyi göremedik. Fallout 76'da mesela online bir RPG'ydi. Ama beklenen etkiyi şu anda yaratamadı. Belki ileride yaratabilecektir. Umarım Dragon Age'den çok ters bir tepki almazlar. Bir haber de Bethesda'dan gelsin gene. Elder Scrolls Blades vardı mobil oyun, hatırlar mısın? Evet. Elder Scrolls'un Blades mobil oyun. O ertelenmiş, 2019'un erken aşamalarında çıkacak. Ama neden ertelendi bilinmiyor.
Ya oyun bana çok cazip gelmedi ya. Bana... Mobilde oynaması zor, keyifsiz bir oyun gibi göründü. Bilmiyorum.
Bana da tam tersi ya. Sanki gideri varmış gibi geldi. Hani şöyle dikey oynayabildiğin, adam kestiğin, ilerlediğin, karakter kastığın. Bir de bedava abi.
Evet, bedava olacak
yani olması şey, farklı. Fallout Shelter'da bayağı güzel bir şey tutturdu adamlar. Hatta bayağı da sevildi Fallout Shelter. Hani Blades'de böyle bir şey yapılabilir. Çok uzak değilim ona yani. Bak mesela Diablo'nun mobili duyuruldu. Herkes tepki gösterdi. Elder Scrolls Blades duyuruldu. Kimse hiçbir şey demedi.
Ya o tepki gösterenler tabii bence şeyden de tepki gösterdiler.
İşte ondan tepki gösterdiler. Onu söyleyecektim ben de. Yani adam orada şeyi bekliyor. Diablo'nun hani asıl versiyonunu bekliyor.
Asıl versiyonu bekliyor. Bir de şu var abi. Aslında arkadan gelen bir nesil var. Tablet nesli. Onlar abi oynuyor bu oyunları. Biliyorsun deli gibi oynanan oyunlar var MOBA
tabii
tarzı.
Tabii ki de öyle. Zaten Diablo'nun mobilde oynanacak abi. Sıkıntı şu orada. Şimdi sen adama diyorsun ki kardeş diyorsun benim etkinliğime gel. Ben sana diyorsun izlettireceğim. Hani güzel şeyler vereceğim falan filan. Adam geliyor bir sürü Diablo söylentisi yapmışsın. Kendisi yapıyor Diablo söylentisini bu arada. Yani Blizzard Diablo ile alakalı bir şeyler geliyor falan diyor. Sonra diyor ki çok heyecanlanmayın. Çok da bir şey gelmeyebilir falan diyor. Hani öyle bir garip bir şey oluyor. Adamlar biletlerini almışlar. Oturmuşlar sahnede. Ne diyecek Diablo diye bekliyorlar. Pat diye ekranda mobil deneyim. İşte 8 kişiye kadar oyna Diablo
falan. Yok, mobil deneyim ya. Şey desenlerim bak. Diablo 3'ü mobile çıkarttım. iPad'e falan geliyor.
Ya o evet o bile daha şey olabilir belki. Hani belki şey olabilir ama abi sıkıntı şu, şimdi adam bakıyor, sen bu adam PC'ci, hani Diablo'nun yenisini bekliyor. Sen bu adama diyorsun ki mobil, yani tablet çocukken sonra sevinir eyvallah da. Ya ben de sevinirim, ben Diablo oynayan değilim, ne güzel oynarım ben bunu telefonda derim ama adam orada yeni Diablo bekliyor, bambaşka bir şey bekliyor. Bak bu adamlar Fallout Shelter duyuldu, Elder Scrolls Blades duyuldu, kimse çıkıp forumlarda 100 sayfa yazmadı yani evet, bu nerezlikte. Niye? Çünkü adam fuara çağırıyor. Önce sana Fallout'u gösteriyor.
Sonra bunu gösteriyor.
Sonra bunu gösteriyor. Bu yan ürün. Anladın mı? Biz baba merak etme. Biz ana ürünümüz bu ki ana üründe iyi çıkmadı ama ana ürünümüz bu. Yan ürünümüz bu diyor. Yani bunun bir yolu yordamı vardır. Ben Blizzard'ın anlamadığım kısmı o. Hatta onu da söyleyeyim. Son haberim de o aslında biraz da. Blizzard'la alakalı ufak bir haber var. Abi Blizzard neden böyle bir şey olmuş? Yani neden bu Diablo çıkmış diye bir muhabbet oldu. Bu Diablo'nun çıkma muhabbeti şu. Diablo'yu aslında adamlar yapıyorlarmış. Yani yeni bir Diablo oyunu yapacaklarmış. Hatta Dark Souls mantığında bir Diablo olacakmış. Bayağı bildiğin Dark Souls gibi bir Diablo oyunu yapacaklarmış. Fakat iptal olmuş o oyun. Beğenmemişler. Yaptıklarının hoşlarına gitmemiş. O yüzden oyunu iptal etmişler. Diablo 3'e ikinci ek paket gelecekmiş. Onu da iptal etmişler. Yani orada bir aslında ufak bir kriz olmuş oyun yapımı sırasında. Ve ellerindeki şey bitmediği için veya gösterme hazır olmadığı için göstermekten vazgeçmişler gibi bir durum var. Aslında arka planda yapılan şeyler var ama şey enteresime geldi benim. Dark Souls benzeri bir Diablo düşüncesi çıkması enteresan geldi bana. Sonra iptal etmişler o iş fikri. Gene izometrik bir RPG olarak çıkabilir. Ama böyle bir durum olmuş. Aslında o krizin sebebi de biraz o galiba. Aslında bir şey çıkartmayı düşünmüşler. Sonradan çıkaramamışlar gibi bir dedikodu var. Ama Blizzard da yalanladı bunu bir yer. Öyle bir şey yok. Hani öyle bir şey biz planlamadık falan diye. Ama Blizzard bu aralar zaten herkes bir Leyla yani. Herkes bir şeyleri yalanlıyor. Bir gariplik var içeride.
Ray Tracing ile ilgili bir haber vereceğim. 3D Mark'ın Ray Tracing Benchmark testi 8 Aralık'ta download edilebilir hale gelecek.
Yes be.
Önemli bir kriter bu. Çünkü neden derseniz, şimdi Ray Tracing dediğimizde aklına ne geliyor abi? Nvidia RTX var şu anda. Yani Nvidia'nın RTX ekran kartı serisi var adına Ray Tracing yapamaz.
Evimde var mı? Güzel. Hoşuma gitti bilmiyorum. Bu bilgiler geç geldi bana. İyi oldu.
Vay arkadaş ya. Nvidia'nın RTX ekran kartlarında Ray Tracing'i kullanabiliyoruz ama doğal olarak Ray Tracing destekli oyun da yok doğru dürüst. Battlefield var. Mesela Battlefield'da da şöyle bir enteresan bir durum var. Şimdi Ray Tracing dediğimiz zaman ne bekliyorsun? Görsel olarak şahane.
Evet.
Böyle doğanın tadına baktığın, işte suya baktığın değil mi? O Tomb Raider'da olacak bir şey. Yani Tomb Raider'da Ray Tracing yakışır. FPS oyununda Ray Tracing duyurmak bence Nvidia'nın hatalarından bir tanesi oldu. Yani hızın, aksiyonun, rekabetin ön planda oldu. Grafiğin aslında çok da konuşulmadığı bir oyunda. Ray Tracing'i çok övünce insanlar şey dediler. Ulan bu mu FPS'e düşüyor falan dediler. Halbuki FPS'in önemli olmadığı bir oyunda. Çıkmaları gerekiyordu doğru. Bana sorarsan.
Sadece yanlış anlaşılmasın diye söyleyeyim. Dediğine katılıyorum. Ama Battlefield'da grafikler tabii önemli. Hani güzel gözüken
tabii, ama zaten güzel gözüküyor Ray Tracing sizde.
Online rekabetçi. Ben de onu düşündüm geçen gün. Biz arkadaşlar konuşuyorduk. Ray Tracing, Ray Tracing dedim ki ben Battlefield'ı online oynasam. Ki hikayesi için alan olmasın. Lütfen almayın hikayesi için. Online için alın alacaksınız. Hikayesi o kadar iyi değil çünkü.
Yok bayağı berbat hikayesi gerçekten. Yani oynadım
kötü.
Da.
online için alacağınız bir oyunda o kadar konsantresin ki yani kimsenin ben durup orada aa yansımaya bak alevler
falan. Zaten sen manzarayı işte izlerken kafadan vuruluyorsun. Ha aynen.
Headshot. Ya tabii ki de olsun olmasın demiyorum da hani ben de mesela firma yapsam bana seçenek sunsalar hangi oyunlarda göstermek istersin bu teknolojiyi diye. Battlefield ilk aklıma gelecek oyun olmaz. Güzel oyun hakikaten grafikte her zaman ses getiren bir oyun ama çok hızlı oyun. Çok rekabete dayalı bir oyun. Yani devamlı düşmanın nerede olduğunu bulman gereken
bir oyun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok enteresan. Mesela PUBG yine rekabete dayalı ama Battlefield'e göre sakin, daha yavaş. Daha mesela yavaş. Orada ray tracing evin içinde falan fark yaratırdı.
Ama
hani belki
orada şöyle bir şey var. Şimdi Battlefield nereye? PUBG'nin grafikleri nereye?
Ha, bir de öyle o var tabii. Şimdi ister istemez
PUBG yani. PUBG gibi hani biraz zayıf grafikli bir oyuna. Battlefield'e nazaran zayıf grafikli diyorum. Ya bir anda o iç şeyi verirsen hani adam orada şey demez. Ya buna mı verdiniz?
Ama işte fark edecek ray tracing anladın mı? Gölgeler, soft shadow'lar, sudaki yansıma falan.
Genel görüntü Battlefield gibi olmayacağı için gibi, onda doğru. Bir sıkıntı var.
Orada film gibi bir görüntü
mesela
var.
Mesela Metro Exodus bence güzel bir örnek bunun için. Metro Exodus da 22 Şubat'ta gelecek. Evet. Hem grafikleri güzel hem ray tracing'e uygun iç mekanları önemli. Var, aydınlatmaları var. Orada biraz belki koklayabiliriz bu işi.
Şimdi bu test neden önemli? Şimdi ray tracing diyoruz, Nvidia aklınıza geliyor. Şimdi fallback denen bir olay var. Aslında Microsoft'un DirectX 12 standartlarını, API'sini destekleyen tüm ekran kartlarında Microsoft'un bu geliştirdiği XR teknolojisi çalışacak. Yani ray tracing yapabilecek bu ekran kartları. Orada da farklı bir ray tracing motoru devreye giriyor. Ve 3D Mark'ın bu testi onları da test edecek. Yani aslında
karşılaştırmaya tabi tutuyoruz aslında.
Tabii bu 3D Mark'ın yani önemli testlerinden bir tanesi Future Mark oldu. Zavsa'da bir daha ismini değiştirdiler onlar da. Yani önemli olan bu testin çıkması, o yüzden çok önemsiyorum. Artık biz 1080 Ti, GTX 1060 ne yapıyor bunu da göreceğiz. Çünkü aslında Ray Tracing gerçek anlamda sadece Nvidia'ya özeldi. Sadece Nvidia ne yapıyor? Ben bu diyor komutları daha hızlı halledebilmek için bir ünite daha yaptım diyor gerçek zamanlı işlesinler diye. Ya. Ama Microsoft zaten hani DirectX 12'ye bir eklenti olarak çıkarttı bunu. Adamlar kalkıp da şey yapmadılar. Ben bunun için apayrı bir dünya yaratacağım falan demedi. Ben de gerçekten çok büyük merakla bekliyorum. Eğer gerçek anlamda eski ekran kartlarında çalışırsa bu sefer eskiden şeye dikkat edeceğiz. Hani bakalım AMD mi daha iyi olacak, Nvidia mi? Çünkü AMD'nin hep bir iddiası vardır. Bizim işte işlem gücümüz çok fazla. Hani oyunda FPS değil, bizim işlem gücümüz de çok fazla filan der.
Ben orada şeyi sadece anlamadım. Şimdi ben oyun için düşünüyorum bunu. Tabii testi vardı da. Mesela, ama oyunda sonuçta RTX ekran kartın yoksa o şeyi açamıyorsun.
İşte direkt Nvidia yazıldıysa.
Evet, bu yapımcının tercih etmesi gereken bir şey olmuyor mu sonuçta? Yani
bundan sonra ama şey olacak şey. İşte. Microsoft bu tam olarak oturduğunda Microsoft'un DirectX 12'sine destek veren firmalar.
Yani DirectX 12'yi açtığın anda sen.
Büyük ihtimalle o da
ama
çalışabilecek.
Ama orada şey olacak. Var abi, Nvidia oyun konusunda biraz tekel.
Ya şöyle bir şey var. Şimdi RTX PC ekran kartınız ilk çıkartan adam, tamam mı? Yani Ray Tracing diye bağıran adam. Bütün oyunlarda büyük ihtimal onun üstüne geliştiriyor zaten. İnsanlara bir de para veriyor sen ekle şunu diye.
Tabii yani Nvidia'nın şey olayı çok kuvvetli zaten. Anlaşma üzerine anlaşma yapıyor. yani AMD'ye oyun kalmadı neredeyse.
Bu arada şunu da söyleyeyim. İnsanlar anlaşma yapınca kızıyorlar ama oyun firmaları çok memnun bundan. Adam diyor ki benim yani yapım aşamamda bana destek oluyor diyor.
Evet.
Hem maddi destek tabii oluyor.
Zaten memnunum.
Hem de teknik ekip olarak
yapmasına
destek oluyor.
Abi çünkü şöyle bir şey var. Hani beraber çalışsınlar. Çünkü diğer türlü uğraşılmıyor. Yani evet. Bu sefer oyun bir çıkıyor. Allah uğraş dur sen bekliyorsun. Nvidia ona yama çıkarıyor. Adam ona çıkıyor. Oyun çıktıktan sonra oluyor her şey ya. Oyun çıktıktan 15 gün sonra yaması gelmiş oluyor senin ekran kartı için. Şimdi uğraşsınlar dursunlar. Nvidia genelde zaten anlaştığı oyundan %90'ına ilk gün yaması çıkarıyor. Hani
evet,
biz
evet.
Bu oyun için bugün yamaladık diye mis gibi sen hazıra konmuş oluyorsun. Ben yani %100 AMD'de anlatsın. Herkese anlatsın yani.
Anlaşsınlar.
Yani evet. Oyun yapıyorsun abi. Bunu neyde oynayacağım belli. Zaten 12 tane firma var. Ya bunun kartında ya bunun kartında oynayacaksın. Onlar da birlikte bir arada yürüsünler yani.
Elgato'nun Camlink isimli ürününü daha öncesinde incelemiştik. Nasıl bir ürün diye merak ediyorsanız eğer, ufacık bir USB aslında hafıza kartı kadar, flash disk gibi bir ürün. Ama bilgisayara bağladığın anda abi Full HD kameraları bağlayabiliyordun, arkasında bir HDMI girişi vardı ve Full HD 60 FPS görüntü kaydı yapabiliyordunuz. Şimdi bunun 4K'sını çıkarttılar. Yani beni çok etkiledi. Küçücük USB bir alet. Herhangi bir USB 3 bir alet şeye bağlıyorsun portuna. 4K kameradan ya da 4K görüntü kaynağından 30 FPS capture yapabiliyor.
Vay be.
Bazı arkadaşlar 30 FPS capture yapmasını eleştirmişler ama yani biz teknolojiden çok şey bekliyoruz. Küçücük alet ya. Yani şu kadarcık bir alet abi.
İnanılmaz bir şey. Ben şeyi hatırlıyorum ya, ilk işte kayıt almaya başladığımız zaman 30 FPS 1080p nasıldı? Portable bir alet vardı. Hapuaj mı? Hopaj mı? Evet. Ne öyle bir alet vardı. Hopak mı diyorlar
evet.
Ona?
Evet. Komponentten bağladığınız
falan diyor. Ha ya yani hopak. En pratik o geliyordu bana. Evet. Ya. Üzerine USB takıyordun, basıyordun tuşuna. O bilgisayara gerek yok diyordun
ya. HDMI giriş yoktu alette ya.
Şey bilgisayara, yani bilgisayara komut vermeden kayıt aldığın evet. Bir aletti. O kadar pratik gelmişti ki bana. O da 30 FPS alırdı mesela ama şeydi. İyiydi
abi,
ya.
Cam gibi görüntü alıyordu o zaman için. Biz evet. İlk incelemelere başladığımızda bölüm sonu canavarında herkes şeyi merak ediyordu. Nasıl capture alıyorsunuz hani? birçok insan şeye inanmıyordu. Bizim onları capture aldığımızda internetteki hazır görüntüleri kullandığımızı zannediyorlarmış. O kadar netti ki ayıptır söylemesi, donanım haber hep teknolojiyi takip eden. Ama gerçekten biz çok para harcamıştık o zaman. Yani 4 tane falan cihaz vardı bizde ve hepsini yurt dışından getirtmiştik. Pahalıydı. Oyunu da görüntü capture'ına düşünsene, yıllar evvel BSC'nin kurulduğu yıllarda kim yatırım yapıyordu o kadar capture evet, için yani? Kimse yapmaz.
Bunu ayrı programda konuşabiliriz aslında. Teknolojik zorluklar, dönemsel yaşadığımız şeyler falan.
Evet, diye yapabiliriz. Gerçekten de güzel program konusu oldu. Bunu da ücretsiz içerik olarak hemen halledeceğiz yani.
Hallederiz. Ben bir tane haber paylaşayım arkadaşlar. Çünkü çok şey haber paylaşıyor. Bana söz hakkı vermiyor. Gittikçe programdaki bana ayrılan sürenin düştüğünü
saçlar
hissediyorum.
Saçlar attıktan sonra arkadaşlar siz o zaman göreceksiniz. Evet. Bazı değişiklikler yapacağız.
Özgüveni de artmaya başladı. Saçlarla beraber beni iyice burada baskıladı. Rahat değilim sevgili arkadaşlar.
Red Dead... Oyun konusunda da çok konuşacağım.
Oynadın mı Red Dead Online'ı?
Oynamadım ya.
Konuşma o zaman falan. Ben oynadım. İlk defa uzun bir aradan sonra şeyden korktum biliyor musun? Online oyuna bağımlı olmaktan korktum. Ben çünkü online oyunla aram 5 sene önce kapandı. Yani arada bir atarım ama beni hiç böyle kendine bağlayan, hadi Enis beni bir elde aç diyen bir online oyunla karşılaşmadım. Böyle bir şeyim olmadı.
GTA 5'ten çok zevk almıştım.
İşte sen GTA Online mesela beni o kadar... Ben oynadım GTA Online. Toplasan herhalde bir 8-10 saat oynamışımdır. Tüm bu GTA Online şey boyunca. Arkadaşlarla oynadık. Video falan çekerken oynadım ama onun dışında böyle dur bir açayım da GTA Online'a vakit geçireyim dememiştim. Red Dead Online ise çok bekliyordum. Çünkü ben Harala Güreli'yi pek sevmiyorum online oyunlarda. Ama RDR'nin o şey havası çok güzel. Hani gerçekçi bir yaşam alanı veriyor ya. Evet. Dedim kendi karakterimi yaparım. İki at sürerim. Gezer görev alırım falan. Abi bir girdim hakikaten. Dedi ki gel. Böyle çağırıyor Red Dead Online beni. Red Dead Online diye geçiyor bu arada oyun. Ben Red Dead'im çünkü online diyorum hani millet daha aşina olsun diye. Red Dead Online GTA Online gibi genel olarak kalmış orada. İşte at sürüyorsun, görev yapıyorsun. Zaten kocaman bir açık dünya var. Grafikler hala inanılmaz. Yani online olmuş diye sadece şey basmışlar online'da. Bazı yerler çok sisli. Yani aşırı sisli. Hani ona hava durumu diye vermiş ama anlıyorsun. Hani uzak çizim mesafesi o an toparlayamayınca basmış sisi yani adam orada. Ama gene çok güzel duruyor her şey. Karakter yapıyorsun, geziyorsun falan filan. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bu Red Dead Online beta diye geçiyor şu anda. Herkese açık mı? Açık. Ama Rockstar'ın beta demesinin sebebi şu. Abi bir şey olabilir. GTA Online'ın ilk çıkışını hatırlıyor musun? Evet. Acayip sorunluydu. Oradan çok ders almışlar. Sorun olabilir ki var sorunlar. O yüzden biz buna beta diyelim, toplayınca tam sürüme geçtik deriz artık diye bakıyorlar. Onun 6-7 ay bulur herhalde tam sürüme geçmiş hali. Beta'da sıkıntı var mı? Var. Server'dan çok fazla oyuncu düşüyor ama bu tamamen şans. Ben mesela abi bu şanssızlığı yaşayan bir gün yaşadım sadece. Hani arka arka 3-4 kere düştüm ama bazı adamlar hani 15-20 dakika bile oynayamamışlar. Benim hiç öyle bir şeye denk gelmedim. Çok böyle seçiyor oyun yani seni. Şudur şu adamı bugün atacağım ben oyundan diyor server'dan. Atıyor. Genel olarak benim yaşadığım sıkıntı şu, ben 10 saat oynadım. Çok da keyif alarak oynadım ama geçen gün akşam bir baktım abi. Yapacak bir şey yok oyunda. Yani benim için oyun bitmiş. Çünkü oyunda şöyle bir sistem var. Bir ana görev serisi var. 3 saat sürüyor. Devam edecek bu arada. Ve güzel yapmışlar ana görevleri. Hakikaten ana oyundan eksik kalmamış. Yani hikayesi falan var. Zaten oyuna girişinizin de bir hikayesi var. Ana görev bitiyor 3 saatte. O ayrı. 3 saat bile sürmeyebilir. 2 saat diyeyim hatta. Bir de yan görevler var. Onların sınırı yok. Yani sabaha kadar yapabilirsin. Sen yaptıkça yenisi çıkıyor. Yaptıkça yenisi çıkıyor. Orada da şey olayı güzel olmuş. Şimdi yan göreve girdiğin zaman NPC'leri öldürüyorsun. Mesela bir örnek. Diyor ki sana git şuradan vagonu çal. Gidiyorsun abi işte arkadaşımla, biz kardeşimle beraber oynuyoruz. İsterseniz tek başınıza da yapabiliyorsunuz bu arada. O da güzel bir şey. Yani tek başıma oynayacağım ben dersen gidersin abi. 5 tane NPC var. Hepsini hayır, vuruyorsun.
Bazı görevleri şey var. Zorluk derecesinde sana söylüyor zaten. Buna şu kadar kişi girsen daha
bunu
iyi.
Bunu da söylemiyor. Bunu da söylemiyor. Bunda öyle bir şey yok
GTA'da
yani.
GTA'da öyleydi mesela biliyorsun.
Bunda ana görevde de söylemiyor, şeyde de söylemiyor.
İyiymiş o yani. Zaman.
Neyse 5 kişinin kafasına böyle sıkıyorsun abi. 5'ini indiriyorsun. Hepsi NPC. Vagonu çalıyorsun. Orada oyunun tree'i başlıyor. Oyun diyor ki sana rakip oyuncular sana saldırabilir diyor. Ya cowboy temasını şöyle vermişler. Siz görevde bir şey teslim ederken teslimatınıza rakip oyuncular salça olabiliyor. Siz de onlarınkine salça olabiliyorsunuz. Şimdi bu bir yandan güzel bir şey. Çünkü bazen çok heyecanlı şeyler oldu. Yani tam böyle kardeşimle beraber 3 kişi bir anda bizi bastı. Biz 2 kişiyiz falan. Genelde teslim etmedik. Son anda böyle kapıştık orada, mücadele ettik, teslimatı yaptık falan böyle. Güzel bir kurgu çıktı ortaya ama şöyle söyleyeyim, 25 görevde bir kere oldu bu. Yani bu güzel kurgu bir kere çıktı. Geri kalan sinir bozucu olabiliyor. Çünkü abi şöyle bir şey oldu. Ben tek başıma oynuyordum. 4 oyuncu geldi. Benim onlardan o teslimat almamın imkanı yok yani.
Ama hani, işte zaten abi şey var.
Seni itiyor çeteleşmeye. Evet. Ama tabii o zaman yaptığın progres de boşa gidiyor. Orada altın alamıyorsun falan. Velhasıl bu güzel. Ama en büyük problem şu abi. Şu anda çoğu oyuncu dalmıyor sana. Çünkü şu anda şöyle bir şey var. Ben dalmayayım, bana da dalmasınlar. Yani öyle olunca da oyun bir anda görev yaparken biraz boş gelmeye başlıyor. Hani NPC gelmiyor.
Şimdi ne zaman olacak biliyor musun?
Gelmiyor.
Herkes level atlıyor abi. Bir o bitecek, bir dora ulaşıyor millet. Ondan sonra sen gör.
Zaten
level 100 adamları böyle şeyine gelmeye başladık. Sen hiçbir şey yapamayınca ben onu da dengelerler diye düşünüyorum. Çünkü o bir yerden sonra yeni oyuncuları çok caydırır.
Zaten ikinci sıkıntı da o. Açık dünyada gezerken oyuncular size sıktığı zaman Böyle gereksiz böyle oyuncudan sıkması olabilir. Gidiyorsun bir adam geliyor sana sıkıyor böyle.
Ama GTA Online da öyle abi.
Sen, ama GTA Online'da şey getirmişler işte abi sonradan. Sen kendini görünmez kılabiliyorsun sonra
evet.
Orada.
Bunda yok mu?
Bunda öyle bir şey yok. Aynen bunda öyle bir şey yok. Ama bunda fark şu, bunda kaçman daha kolay. GTA'da uçağı var, helikopteri var, arabası var. Bunda hani atla bir iki insanın birbirini kovalaması sabaha kadar uzun sürebilir yani. Hani atla kovalamak çok zor
çünkü. Ama sürekli kaçtan o da peşine düşse yine oyunu zevkin.
Şöyle bir şey, bir göreve girdiğin zaman saydam oluyorsun.
Hmm.
Hatta göreve girmene de gerek yok. Görev verecek adamın yanına geldiğin zaman saydam oluyorsun. Biz geçen yaptık çünkü onu. Tam böyle benim işim vardı, bir tuvalete girip gelecektim yani. Adam kovalıyor, bırakmıyor bizi. Koydum benim adamı görev gelecek yerin oraya. Adam orada durdu, şey yaptı. Ya yani tek başına oynarken çok böyle oyuncular haraslayabiliyor. Ama iki kişiyseniz böyle tak tak indirebiliyorsunuz. Ya şu an benim şikayetim oyunla alakalı aslında içerik eklenmesi
yine otomatik
yani.
Hedef alma var değil mi?
Evet, otomatik hedef alma.
Abi benim online'da en nefret ettiğim şey o ya.
Bu oyunu otomatiksiz oynayamazsın abi. Çok zor yani.
Evet,
ama onu server'a
zaten
getirirler. Hani otomatik kullanan da otomatik kullanmayanlar diye ayırırlar büyük ihtimalle. Atın üzerine giderken imkanı yok zaten şey otomatik olmasının. PvP maçları falan zevkli bu arada. Hani onlar hoşuma gitti. Ben yine oynadım. Şu anda benim tek eksiğim şu. Yani abi biraz da ana içerik. Çünkü daha Highstar gelecek. Tren soygunları gelecek. Efendim mesela ana görev ilerleyecek
bitmez
falan.
Bitmez abi o bitmez.
Oyun hani bayağı 5-6 yıl böyle ara ara çık oynanacak bir oyun olacak. Tek sıkıntı şu. Aklınızda olsun. Şu an oynuyorsanız eğer Rockstar bir açıklama yaptı. Beni korkutan şey de o oldu. Red Dead Online'daki progresiniz, süreciniz sıfırlanabilir dedi. GTA'da da yapmışlar bunu daha önce.
Beta'dayken.
Evet, beta bittikten sonra hani geçilirken falan. Ya yani öyle bir şey olur demiyoruz ama olursa olabilir. Aklınızda
küfür
olsun diyor.
Ya.
Yani artık neyi sıfırlarlar bilmiyorum ama oyunda her şey çok pahalı çünkü. Acayip pahalı. Ya yani 2 kuruş kazanacağım diye dünya kadar uğraşıyorsun.
Ben birkaç karikatür gördüm zaten, yine microtransaction'da kendi kafasına sıkıyor hani.
Yani microtransaction o şu an yok ama olacak. Ayarlamışlar her şeyi yani. Abi normal oyunda mesela 50 dolar aldığın şey single player'da ya 170 dolar burada falan, hani pahalı yani her şey.
Ya onu şöyle yapıyorlar. Şimdi ben GTA Online'da da oynarken canlı yayınlar yapıyordum. İzleyenler belki hatırlarlar. Abi bir yerden sonra bir glitch buluyorsun.
Sonra banlanıyorsun.
Banlanmıyorsun işte.
Banlandın.
Abi o benim banlanma ama çok çok çok sonra başka bir şeyden dolayı.
Sonuçta banlandın yani.
Anladın mı? Başka
ama
bir şeyden.
Ama bir ara Rockstar glitch kullanan herkesi banladı diye hatırlıyorum ben.
Abi yok. Ben ondan banlanmadım. Ben neden banlandım biliyor musun? Patch yapıp oyuna yanlışlıkla girdim. Hani oyunu patchlemiştim. Arabaların hepsini değiştirmiştim falan filan.
Ha.
Rockstar diyor ki abi diyor, oyunu patchle, modifiye et ama aman ha diyor, sakın sunucuma girme. Ben yanlışlıkla onlara tıkladım abi orada, anlatabiliyor muyum? Ya benim hatam oldu. O yüzden banladılar. Yoksa glitch'ten kimsenin banlandığını görmedim. Crack kullananlar, hile yapanlar banlanıyor dendi. Ben hile de yaptım
zaten
en sonunda.
Zaten senin gibiler yüzünden sıfırladılar işte oyunu. Daha önce. GTA Online'da öyle bir şey oldu.
Beta'da,
bir ara
beta'da sıfırlamalar işte. Ben de sonra abi normali çıktı oyunun. Beta'dan çıktı GTA Online. Nasıldı biliyor musun? Glitch'ten geçilmiyordu. Aynı arabayı 50 defa falan satıyorduk biz.
İşte bunlar yüzünden sıfırlıyorlar arkadaşlar oyunu. Olan sizin progresiniz oluyor.
Ve crack çıkmış arkadaşlar GTA Online'a. Benim dönemimde yine çıkmıştı. Yaptım abi. Sınırsız para yaptım yani direkt.
Ha, Volek'te yaptın ya. tam şey oldu. Bu CS'ci bebe oldu.
Abi ben para için yaptım. Yoksa ya bak GTA Online tamamen şey tuzağı abi. Yani parayı toplaman imkansız. O yatağı almak için harbiden ömrünü adamanı istiyor ya.
İşte şey de öyle. RDR de öyle ama ben birazdan şey sevmiyorum. Daha iyi atım olsun derde değil. Belli şeyler, hedefler belirledim kendime.
Ben istiyorum abi. Jetim olsun abi, istiyorum. Yatım olsun istiyorum.
Şey olay çok güzel işte. O oyunun kanca atması, hissediyorsun o kanca geldi, anladın mı? Ben oynarken şey diyorum. Level 20 olayım da şunu alayım. Sonra
yani
bunu alayım
işte
falan. Hemen onu alayım, bunu alayım falan. O kanca hissediyor. Sonra dedim ki ne yapıyorum lan ben? Sıkıldım artık. Yapacak bir şey kalmadı. Ama olsa oynarım.
Şey güzel ama bence Twitch yayını açabilirsin abi ya.
Açmayacağım abi.
Çok ne keyifli açacağım? Oluyor online'da.
Ya
aşırı keyifli yani.
Ben yaptım oynamayı seviyorum abi.
Ha, o zaman
yani. Twitch yayınında insanların beni yatarak izlemesi çok zor olabilir.
Belki de yeni bir konsept yaratırsın abi. Yatarak izle.
Aa, oynayamıyorum. Şunu bırak mı lan falan diye.
Harici ekran kartı segmenti çok büyük düşüş yaşamış. Niye? Madencilik bitti. Yani daha doğrusu bitiyor yavaş yavaş. Eğer bir dahaki dirilişine kadar kripto para dünyasının. Kripto para dünyası bitti falan diyen arkadaşlar var da bitmedi yani. Daha devam ediyor.
Ya şey bitmedi. Ya biten kısım şu. Popülerlik ve insanların buradaki fırsatı.
Aynen.
Ya yapan adam yapmaya devam ediyordur
para
da.
Para kazanma kısmı bitti. Yani öyle iki ekran kartı aldım aman parayı çıkarttım kısmı bittiği için millet ekran kartı satın almıyor. Eldekileri de satmaya başladılar. Çok büyük bir düşüş olmuş. Yani yıl bazında %36'lık düşüş yaşamış. Genel olarak firmalar.
Ama artış yük saçmaydı zaten.
Evet. En büyük pazar payını AMD kaybetmiş. Şu anda genel olarak bakıldığında Nvidia'nın tekrar yükselişe geçtiği ve pazarın %75'inden fazlasına hakim olduğunu görüyoruz.
Çüş.
Tabii. Zaten aslında dünya geneline baktığımızda yani daha öncesinde AMD yok gibi bir şeydi abi. Şimdi genel olarak baktığımızda pazar payları tekrar eskiye dönmüş durumda. Hatta daha öncesinde AMD bir ara %36'lara kadar yükselmiş. Yani pazar payı anlamında. Bu çok ciddi rakamlarda AMD için. Seviniyorlardı. Bu arada kullanıcı görmüyor daha. Hani %36 diyoruz ya. AMD ekran kartını pazarda bulup alabilen yoktu dünya genelinde.
Evet, Türkiye'de sıkıntı çok.
Mesela büyük. O dönem Nvidia'ya çok fazla laf eden oldu. Yok ekran kartı fiyatlarını fahiş fiyattan satıyor falan falan diye. Yani AMD ekran kartlarıyla kıyaslandığında hem ucuz hem de bulunabiliyordu en azından. Yani Nvidia doğru, gerçekten o dönemde bana sorarsanız eğer kim oyuncuya daha yakını dersen zaten belli herkesin Nvidia ekran kartı var artık. Bir dönem kimse RX 560, 570 falan bulamıyordu
tabii
yani.
Tabii ama o hakikaten şeyi hatırlıyorum o dönemi ya. Millet ekran kartı falan bulamıyordu. Bana çok soranlar oluyordu. Abi var mı tanıdık ekran kartı bulması? Bize AMD'nin şu modeli lazım.
Tabii ben %10 komisyonla satıyordum falan.
Ben de Mesut'u arıyordum. Belasından sağ ol diyordum. Az abi. Adam dolandırmadı ki yani.
Böyle öyle gururlar. Madencilik bize de yaradı. Onun için hep Bitcoin vardı burada. Alın, alın.
Bilinçaltı.
Asus da şey demiş. Yani bir uygulama çıkarttık. Bundan sonra bilgisayarınızı kullanmadığınız dönemlerde Asus ekran kartlarını madencilik için kullanabilirsiniz demiş. Yani firmalarda bir şey deniyor elinden geldiğine.
Ne? Nasıl anlamadım ya.
Abi uygulama çıkartmışlar şimdi. Bulut madencilik. Evet işte ekran kartını kullanmadığında o uygulama hemen devreye giriyor.
Boş anı yok yani. Kendi kendine kasıyor.
Boş anı kasıyor.
0-1'de biz kendimizi alıyoruz diyor mu peki Asus?
Zaten ne kadar kazanacaksın? Elektrik maliyetini çıkartmadan hiçbir bilgi yok.
Ama güzel bir şey sistem aslında. Yani. Şey gibi bazen böyle garip garip teknolojiler oluyor ya. Ulan bunu niye koymuşlar buraya diyorsun. Hiç
ya geç kaldılar bence. Geç kaldılar. Şu an hele şu devirde Asus'un yerinde olsam hiç ağzımı almazdım madencilik falan. Zaten tepki çekiyor oyuncular tarafından. Ne gerek var ki? Bilmiyorum yani.
Bilmiyorum. Ben madencilik evet, ekran kartı borsasını yükselttiği için biraz karşıyız.
Yani benim hisselerim oyuncu vardı olarak. Nvidia ve AMD'de. Sattım daha sonra.
Bu olaylardan sonra
zaten
sattım.
Biz reklamını iyi yaptık yani. Madencilik sistemi kurdum falan filan derken yürüdük tabii, oradan
her
yani.
Her hafta bir Bitcoin, her hafta bir kripto para haberi vermeden geçmiyor.
Abi şimdi insanlar şeyi karıştırıyorlar. Yani kripto para haberi yapıyoruz. Kripto para dünyasını anlatıyoruz. Allah belanızı versin yok olun falan filan diyorlar tamam mı? Hani niye? Haber... Arkadaşlar madencilik tamam ekran kartı fiyatlarını arttırmış olabilir bilmem ne yapmış olabilir ama gelecek kripto parada bu gerçek blockchain teknolojilerinde bu teknolojileri öğrenin tamam yani madencilik yapmayın anlıyorum madencilik yapandan hoşlanmıyor da olabilirsiniz evet biliyorum okey bir öğrenin ama neymiş ne değilmiş yani. Ben niye bu kadar böyle direniyorlar anlamadım o kısmı.
Nakit ya nakitten güzeli var mı abi? Ne aldım belli ne sattım belli ben uğraşamam bu kripto parayla
çünkü
falan.
Yani şey çok enteresan bugün Amerika'ya para göndereceğim diyorsun. 80 takla atıyorsun ama kripto parada öyle bir dünya var yani. Gönderebilirim şu anda sana. İstediğin hangi noktada olursan ol.
İşte onu öyle gönderemeyeceksin gene ben söyleyeyim de.
Yok gönderebiliyorsun çünkü kripto para teknolojisi bu.
Gönderemeyeceksin.
Bütün hepsinin altı bu. Bak işte adam izlemiyor haberleri.
Ben biliyorum bu işleri. Amerika izin vermem. O kadar kolay mı abi ya? İsrail var, Amerika var, Çin var. Sana ne izin verecekler Amerika'ya para göndereceksin ya?
Evet döndük yine başladığımız noktaya arkadaşlar.
Ben büyük resmi var işareti yaptım. Büyük resmi görüyorum.
Çözdü bütün olayları. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol saçlı, güneşli evet. Günler diliyorum.
2C1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.